Ayrım 17, sayfa 267. Ama kahramanımızı beğenmeyenlerin düşüncesi beni pek üzmüyor. Beni asıl üzen kahramanımızın Çiçikov'un kimi okurlar tarafından sevileceğini bilmemdir. Eğer onun ruhunun derinliklerine inmemiş, dışarıdan bakınca görünmeyen şeylerini dile getirmiş insanın kimseye açmadığı gizli kapaklı düşüncelerini ortaya sermiş olmasaydım, onu kente ve Manilov'a göründüğü gibi anlatsaydım, herkes büyülenir ve onu ilginç, sevimli bir kişi olarak bulurdu. Onu cansız, tutkusuz bir insan olarak da gösterebilirdim. Ama o zaman okuyucular yapıtı sıkıntısız, üzüntüsüz, sıradan bir roman olarak okuduktan sonra Rusya'da sıkıntı gideren ulusal bir oyun olan İskambil Masası'nın başına geçerlerdi. Evet, değerli okuyucularım, o zaman insanlığın acılarını, yoksulluklarını göremeyecektiniz. Belki de şöyle düşünecektiniz: ne diye hayatta bu tür saçmalıkların, alçakların bulunduğunu biz bilmiyor muyuz sanki? Hayatta huzurdan başka her şeyin bol bol olduğunu gördük biz de. Bize hayatın hoşa giden çekici yanlarını anlatın. Acılarımızı unutalım hiç olmazsa. Bir çiftlik sahibi hikayesine. Kardeşim, ne diye ikide bir işlerin kötü gittiğini söyleyip duruyorsun? Bunu sen söylemesen ben de biliyorum. Bana başka şeyler söylesen olmaz mı? Sen bana bunu unutturmaya çalış da biraz olsun rahat edeyim demiş. Tabii belki de çiftliği kurtaracak olan son para da efendinin keyfi için harcanır. İşte insanın bereketli kaynaktan fışkıran zekası bu gibi durumlarda derin bir uykuya dalmış gibidir. Çiftlik açık arttırmayla satılır. Çiftlik sahibi de dünyayı unutur. Kendini büsbütün zevke, eğlenceye kaptırarak ilkinden daha kötü, aşağı durumlara düşüverir. Yazar kendi köşelerinde oturup rahat işler çeviren, başkalarının sırtından geçinen, sözde vatanseverlerin de öfkesini çekecektir üzerine. Ama onlar kendi fikirlerine göre vatan şerefine toz konduran, aslında en acı gerçekleri dile getiren bir kitap basılınca ağlarına düşen sineği gören, örümcek gibi avaz avaz bağırmaya başlarlar. Bütün bunları dışarıya yaymak doğru mu? Bunlar bizim içimizde kalır. Dışarısı duyarsa bizim hakkımızda ne düşünür? Yabancılar ne der sonra? Kendi hakkında kötü şeyler yazıldığını okumak hoş bir şey olmasa gerek. Bunlar da her şey bozuk demezler mi? Bunlar vatansever değil diye düşünmezler mi? Bu derin sorulara, özellikle yabancılarla ilgili sorulara cevap bulmanın nedenli güç olduğunu itiraf etmek gerekir. Hatta cevap verilmez bile. Bir zamanlar Rusya'nın en uzak köşelerinden birinde iki kişi yaşıyordu. Biri ailenin babası Kifa Mokiyeviç adında, kendi halinde günlerini hırkası sırtında rahat sessiz geçiren bir adamdı. Ailesiyle uğraşmaz, kendisi felsefi düşünceler dediği şu basit sorunu çözmeye çalışırdı. Bir hayvan derdi, çırılçıplak doğuyor. Niçin çıplak doğuyor? Niçin kuşlar gibi yumurtadan çıkmıyor? İnsan doğayı inceledikçe bilmediklerinin çokluğunu görüyor. İşte Kifa Mokiyeviç'in düşünceleri bunlardı. Ama işin önemli yanı bu değildi. Öteki kişi ise oğlu Moki Kifoviç'ti. Rusya'da dendiği gibi söylersek tam bir bahadırdı. Babası vahşi hayvanların doğumu ile uğraşırken 20 yaşındaki gencin coşkun karakteri de açılıp saçılarak gitgide yakıp yıkıyordu ortalığı. Hafifçe dokunmayı bilmiyordu. Geçtiği yerde ya bir kırık kol ya da şişmiş bir burun bırakıyordu. Evde olsun, komşuda olsun, hizmetçi kızlardan körpelere kadar herkes onu görür görmez kaçışıyordu. Hatta kendi yattığı karyolayı bile paramparça etmişti. Mokiv Kifoviç böyleydi ama çok da iyi yürekliydi. Ama asıl önemli olan bu değildi. Önemli olan kendilerinin ya da yabancıların uşakları babasının yanına gelerek "Bizi dinle Kifa Mokiyeviç, Mokiv Kifoviç senin oğlun değil mi? Onun yüzünden kimse de rahat huzur kalmadı" diye şikayet ediyorlar. O da onlara "Evet, yaramaz yaramaz ama ne yapalım, dövsem bu yaştan sonra olmaz. Hem de herkes beni duygusuzlukla suçlar. Onuruna çok düşkün bir çocuk. Birkaç kişinin önünde bağırıp çağırsam belki yola gelir ama asıl işin kötüsü de bu. Kendi herkes onunla dalga geçer, köpek diye lakap takar. Bunun da herkesten önce benim onuruma dokunacağını siz de bilirsiniz değil mi? Babasıyım ben değil mi? Evet, felsefeyle uğraşıyorum. Böyle düşünceler için de zamanım yok ama yine de baba olduğumu unutmayın. Babayım ben, baba. Şeytanlar götürsün babayım. Mokiv Kivovici, ben işte şuramda kalbimde diye cevap veriyordu. Son sözlerden sonra da göğsünü yumrukluyor, kızıp köpürüyordu. Sonra ekliyordu. Oğlum isterse köpek olsun, köpek kalsın ama bunu ben ortaya dökmem. Onunla bozuşamam. Babalığını böylece savunan baba, Mokiv Kifovici yine başıboş bırakıyor. Kendi de yine düşüncelerine dönüyor ve yeni bir sorun atıyordu ortaya. Eğer fil yumurtadan çıksaydı, yumurtanın kabuğu kim bilir ne kadar olurdu. Top bile kıramazdı. Bu nedenle yeni bir silah bulmak zorunda kalırdı insanoğlu. Yaşamlarını rahat içinde başkalarının sırtından geçinerek sürdüren bizim sahte vatanseverlerin suçlamalarına bir cevap verebilmek amacıyla bu Rusya'nın ta öteki ucunda yaşayan, romanımızın sonunda bir pencere gibi açılıveren iki adamın öyküsünü anlattım. Bizim vatanseverlerin aslında vatanseverlikle ilişkileri yoktur. Onlar bu iki kahraman gibi aşağı bir hayat yaşamayı, kendileri için aşağı bir yaşam sürdürüyor demelerinden daha üstün bulan kişilerdir. Bu suçlamaların gerçek nedeni vatanseverlik olamaz. Niçin susmalı? Gerçekleri yazar da yazmazsa kim yazacak? Ey gidi, benim sözde vatanseverlerim, sizler her şeyi görenlerden korkar, kendiniz de fazla derinliğine inmekten çekinir, her şeye şöyle bir üstün körü bakmanın daha iyi olduğunu savunursunuz. Sizler Çiçikov'un başına gelen felaketlerle alay eder, hatta belki de yazarı, kişileri çok güzel çizmiş, kendisi de gerçekten şakacının biri olmalı diyerek göklere çıkarırsınız. Koltuklarınız kabarır ve gururla gülümsersiniz. Gerçekten bunlar doğru. Kimi taşra kasabalarında insanların çoğu alçaktır. Böyle tuhaf komiktir diye de hak verirsiniz. Ama acaba içinizden biri çıkıp da gönlü Hristiyanlığın verdiği alçak gönüllülükle dolu olarak bilinçli bir yalnızlığa, düşüncelere gömülerek ben de bazı tutkularım yüzünden Çiçikov'a benziyorum diye düşünebilecek midir? Hiç sanmıyorum. Ama o sırada yanından geçtiğiniz kendi ayarınızda bir tanıdığınız sizi görünce yanındaki arkadaşını dirseğiyle dürterek bak bak Çiçikov geçiyor diyerek sizi gösterebilir pekala. Bundan sonra da her türlü yas ve rütbeye gösterilmesi gereken saygıyı da bir yana iten dostunuz bir çocuk gibi arkanızdan koşup bağırmak isteyecektir. Çiçikov, Çiçikov, Çiçikov. Ama bakın, bizim öyküsünü anlattığımız sürece uyuklayan kahramanımızı unutarak oldukça yüksek sesle konuşmaya dalmışız. Hem de adını da birkaç kez tekrarlayarak duyurabileceğini düşünmeden. Onun çok alıngan, saygısızlıktan çok çabuk kırılan biri olduğunu da belirtmemiz gerekir bu arada. Okuyucu için Çiçikov'un kızıp kızmaması önemli değildir ama yazar kahramanımızla hiçbir zaman bozuşmak istemez. Çünkü daha önlerinde birlikte gidecekleri uzun bir yol var. Hiç değilse iki bölüm daha. Bu da kolay değil. Çiçikov birden bağırdı. Hey, hey, ne yapıyorsun? Hey! Selifan uykulu bir sesle karşılık verdi. Ne oldu? Nasıl ne oldu kas herif? Nasıl gidiyorsun? Sür şu hayvanları. Gerçekten de Selifan epey zamandır gözlerini yarı kapamış, elindeki dizginleri ise alışkanlıkla kendiliğinden arada bir hayvanların karınlarına vuruyordu. Petruşka ise şapkası bir süre öne uçmuş, kendinden iyice geçmiş bir halde arkasına yaslanmış, başını da Çiçikov'un dizlerine koymuştu. Bu yüzden de Çiçikov'dan birkaç kez çimdik yemişti. Selifan birden kendine geldi, kırbacını şaklattı, birkaç kez perçemlinin sırtını okşadı ki bu da onun hızlanması için yetmişti. Sonra ötekilere de dokundurdu ve kuş gibi ince bir sesle "De, korkma!" diye haykırdı. Atlar birden hızlanarak hafif arabayı tüy gibi çekmeye başladılar. Araba hafif yana yattıkça da yol yokuş aşağı indikçe oturduğu yerde zıp zıp zıplamaktan ve her seferinde de "De, de, de!" diye bağırmaktan hoşlanıyordu Selifan. Çiçikov'un yaslandığı yastıkta gülümsemesine bakılırsa hızlı gitmeyi çok sevdiği anlaşılıyordu. Hangi Rus sevmez ki hızlı gitmeyi? Baş döndürücü bir hızla gittikçe ruhu açılır, coşar ve "Tanrı her şeyin belasını versin" diye bağırır sevinçle. Hızda büyülü bir çekicilik vardır sanki. Kim sevmez ki? Görünmeyen bir kuvvet sanki sizi kanatları altına almış uçuyordur. Her şey de uçuyordur sizinle. Yol kıyısındaki kilometre taşları, karşıdan gelen arabalarına kurulmuş tüccarlar, iki yandaki balta ve karga seslerinin birbirine karıştığı çam ve köknar ormanları, nereden nereye uzandığı belli olmayan uçsuz bucaksız yollar. Her şey uçup gider geriye doğru. Bu ne olduğu, içinde nelerin bulunduğu bilinemeyen kısacık görüntülerde tuhaf, korkunç bir şey vardır. Yalnız hareketsizlik gibi duran bulutlar arasında kayan aydan başka hiçbir şeyi tam olarak göremezsiniz. Ey gidi üç atlı küçük araba, kuş araba, sen yalnız güçlü bir ırkın ürünü olabilirsin. Şakadan hoşlanmayan, dünyanın hemen hemen yarısını kaplayan, bu ülkenin yollarının kaç vert olduğunu hesaplamak olanaksızdır. Ama bu yollar seni hiç de ürkütmüyor. Sen demir vidalarla, çubuklarla yapılı son moda arabalardan değilsin. Yaroslav köylüleri tarafından balta ve keskiyle yontularak yapılmışsın. Arabacın da özel giysili, Almanlardan değil, basit ve sakallıdır. Arabaya bir kuruldular mı, kimi ıslık çalarak, kimi kırbacını sallayarak, kimi türküler söyleyerek sürer arabayı. Atlar tozu dumana katar. Tekerleklerin döndüğü bile görünmez. Yollar korkuyla titrer, yol kıyısındaki yayalar korkuyla bağırışır ve araba uçar uçar. Araba birden ufukta tozlar arasında bir benek gibi ilerler ve hemen gözden kaybolur gider. Hey Rusya, sen de insanın yetişemeyeceği bir araba değil misin? Altında yollar toza bürünmüyor, köprüler çatırdamıyor, her şey geride kalmıyor mu? Yol kıyısında şaşkınlıkla baka kalan yolcu, bu gökten inen bir yıldırım mı diye düşünmüyor mu? İnsana korku veren dolu dizgin gidiş nereye? Bu tılsımlı atların gizli güçlerinin anlamı ne? Hey gide atlar! Atlar, atlar. Yelenizin arasında kasırga mı var? Bedeninizdeki tüm damarlar kulaklarınızın hassaslığı için mi çalışıyor? O bilinen türküyü dinledikçe coşar, demirden göğüsleriniz dört nala kalktıkça yerleri döven nallarınızla tanrısal bir görevi yerine getiriyorsunuz sanki. Hey gidi Rusyam, nereye gidiyorsun böyle? Cevap ver, vermiyorsun. Yalnız anlamsız çıngılak sesleri duyuluyor. Havanın paramparça olmuş parçaları çatırdıyor ve rüzgar oluyor. Toprakta bulunan her şey önünden geçip gitmiştir. Bir gün tüm öteki uluslar ve ülkeler yan bakarak yol verecekler sana. İkinci bölüm 1. Niçin hep ülkemizin en ücra, en uzak köşelerinden örnekler alarak yoksulluktan, hep yoksulluk ve yaşamımızın eksik yanlarından söz etmeli? Ama eğer yazarınızın özelliği buysa elden ne gelir ki? Eğer yazarınız ülkenizin en ıssız, en uzak köşelerinden örnekler alarak yoksulluk ve eksikliklerimizden başka bir şey yazamazsa? İşte yine böyle uzak, ıssız bir köşedeyiz. Hem de nasıl kuş uçmaz, kervan geçmez bir taşra. bir tepe silsilesi, büyük mazgalları ve burçlarıyla kocaman bir kalenin görünüşü gibi binlerce verst kıvrıla kıvrıla uzayıp gidiyordu. Bu tepeler uçsuz bucaksız ovaların üzerinde, kimi dik duvarlara benzeyen, kendine özgü kireçli kilden yarıklar ve arada suların yaptığı izlerle, kimi kesik ormanların, genç çalılıkların kuzu derisi gibi örttükleri güzel yeşil tümsekliklerle, kimi de baltadan mucize olarak kurtulmuş ormanlarla daha da güzelleşiyor. Bir ırmak, kimi dümdüz, kimi kıyılarına dirsekler, dönemeçler yaptırarak, kimi de kollara ayrılarak kıvrıla kıvrıla akıyordu. Irmak, arada bir güneşten ateş gibi parlayarak, arada da kayın, kızılarç ve söğüt ormanları arasında gizlenerek, her dönemeçte kaçar gibi bentlerin, değirmenlerin, köprülerin eşliğinde akıp duruyordu. Bu tepelerden biri ötekilerden daha sık ve gelişmiş yemyeşil ağaçlarla örtülü. Gerçekten iyi bakılırsa burada bir derenin çukurunda ülkenin kuzey ve güneyinde yetişen tüm bitkiler yetiştirilebilir. Meşe, köknar, orman yaban armudu, ak ağaç, vişne, şerbetçi otunun sarıldığı üvez ağaçlarının kimi birbirinin büyümesine yardım ederek, kimi birbirinin büyümesini engelleyerek bütün tepeyi baştan başa kaplıyordu. Tam tepede, tepenin yeşilliğiyle beyin çiftliğinin türlü bölümlerinin kırmızı çatısı birbirine karışıyor, öteki kulübelerin arasına gizlenmiş oymalı balkonlu kocaman yarı açık pencereleriyle beyin evi parlıyordu. Bütün bu ağaç ve çatı kümelerinin üzerinde ise yaldızlı beş kubbesiyle eski köy kilisesi görünüyordu. Uzaktan bakan biri her kubbenin üzerinde altından oyulmuş haçları, haçların tutturulduğu yine altından zincirleri, sanki boşlukta asılıymış gibi duran altın parçacıklar gibi görür. Bütün bu karma karışık görüntünün tepeler, çatılar, harçlar, aşağıya ırmağa kimi kıyısından, kimi doğrudan doğruya sudan çıkan ve dallarını su yüzündeki nilüferlerle karıştıracakmış gibi suya eğen salkım söğütlerin çevrelediği ırmağa aksedişlerinin güzelliğini anlatmak çok güç. Manzara çok güzeldi ama yukarıdan evin üst katından görünen manzara çok daha güzeldi. Balkonda oturan konuk ya da ziyaretçilerin bu güzellik karşısında ilgisiz kalması düşünülemezdi. Konuk şaşkınlıktan soluğu kesilmiş bir durumda yalnızca "Aman Tanrım, ne manzara!" diye haykırabildi. Gerçekten sonu gelmeyen eşsiz bir manzara. Korular, su değirmenlerinin bulunduğu çayırlar, arada kemer gibi görünen ormanlar, yine sislerin arasında sapsarı görünen kırlar. Ufukta mavileşen orman, sarı kırlar, ta ufukta en kötü havalarda bile pırıl pırıl parlayan kireçli tepecikler vardı. Sanki ölümsüz bir güneş vardı onları aydınlatan. Bunların göz kamaştırıcı beyazlığında tepelerin daha eteklerine doğru yer yer dumanlı lekeler görünürdü. Bu lekeler çok uzaktaki köylerdi. Yalnız güneş vurduğunda güneş ışınları köy kilisesinin yaldızlı kubbesinden yansırdı ve buranın bir köy olduğu anlaşılırdı. Bütün bunlardan daha önemlisi, sanki boşlukta kaybolmuş gibi bağıran şarkıcı kuşların ötüşü bile buralarda süre gelen sessizliği bozamıyordu. Sözün kısası, balkonda oturan konuk 2 saatten fazla bu manzaraya bakar bakar sonunda yalnızca "Aman Tanrım, ne manzara!" diye haykırabilirdi. Yanına bulunduğumuz sarp kalelerden gidilemeyen ancak öte yandaki dallarını yaklaşan konuyu sarmak isteyen bir dost kolu gibi açan ve konuğun peşini ta tepesine arkadan gördüğümüz bir yandan işlemeli çatılarını gösteren kulübelerin ve öte yandan da altın yaldızlı haçıyla kilisenin arkasındaki beyin evine varıncaya değin bırakmayan dağınık meşe ağaçlarının bulunduğu yamaçtan gidilebilen bu köyün sahibi kimdi acaba? Bu yerlere sahip olma mutluluğuna erişmiş adam kimdi? Evet, burası Tiremalahanski kasabasından çiftlik sahibi 33 yaşlarında bekar bir adam olan Andrei Ivanovich Tentetnikova aitti. Kimdir bu? Neyin nesidir? Nasıl bir adamdır? Evet, bayan okuyucularım, bunu komşularından öğrenmek daha kolay olur sanırım. Çok açık göz ki şimdi böyleleri pek kalmamıştır. Emekli bir kurmay subay olan komşusu onun hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklıyordu. Tam doğuştan bir hayvan. 10 vers kadar uzakta oturan bir general. Bu genç aptal değil ama kafasına o kadar çok şeyler doldurmuş ki ben ona yararlı olabilirim. Çünkü benim Petersburg'la ilişkim kesilmiş değil. Hem de der ama bir türlü bitiremezdi sözünü. Polis müdürü bu konuda konuşulunca ben yarın gideyim de ona kalan vergi borcunu bildireyim derdi. Köyündeki bir köylüye böyle bir soru sorulunca bayı hakkında en ufak bir düşünce alınamazdı ağzından. Bu da ondan pek hoşlanmadıklarını gösterir. Tarafsız olarak şunu söyleyelim ki o kötü bir insan değildi. Yalnızca yan gelip yatan biriydi. Yeryüzünde böyle yan gelip yatan insan az değildir. Niçin Tentetnikov da bunlardan biri olmasın? Onun birbirinden farklı olmayan günlük yaşantılarından birini anlatırsak onun tüm günlerini nasıl geçirdiği, karakteri çevresindeki güzelliklerden nasıl habersiz olduğu hemen çıkar ortaya. Sabahleyin çok geç uyanır. Kalkıp yatağında uzun süre oturur ve gözlerini ovuşturur. Gözleri zaten çok küçük olduğundan bu ovuşturma çok uzun sürer. Bu arada elinde leğen ve havluyla uşağı Mihailo dikilir durur. Zavallı Mihailo 1 saat, 2 saat dikilir. Arada mutfağa gider, dolaşır, gelir. Bakar ki beyefendi hala yatağında oturmuş, gözlerini ovuşturmasına devam etmekte. Sonunda Tentetnikov kalkar yerinden, elini yüzünü yıkar, hırkasını giyer ve çay, kahve, kakao, hatta ılık süt hepsinden birer yudum tadardı. İçmek, çevresine ekmek kırıntıları ve piposunun küllerini dökerek kahvaltısını etmek üzere konuk salona geçerdi. Çayını içmesi 2 saat sürerdi. İçtiği de soğuk çaydır. Eline bir fincan daha soğuk çay alarak avluya bakan pencerenin önüne oturur ve pencereden her gün aşağıdaki sahneyi seyrederdi. Beyefendinin büfecisi, özel uşağı Grigori, kilerci kadın Porfil Yevna'ya bağırırdı. Dayanılacak gibi değilsin. İğrenç yaratık. Sus! Eli altında bulunan kuru üzüm, pestil ve her türlü tatlıya karşı dayanılamaz bir eğilimi olan ama yine de sert bir kadın olan Porfiryevna yumruğunu göstererek karşılık verirdi buna. Sen duyulmasını istemiyor musun? Grigori kaba bir sesle. Ama sen de kahya ile uydurdun işini değil mi? Ambar faresi. Ne? Kahya da senin gibi hırsızın biri. Bunu beyefendinin bilmediğini mi sanıyorsunuz? İşte o da burada, duydu hep. Nerede? İşte pencerede oturuyor. Hepsini gördü. Gerçekten de beyefendi pencerede oturuyor ve hepsini görüyordu. Hemen bunun peşinden anasının kıçına patlattığı tokatla çocuğun biri yaygaraya başlar. Üzerine aşçı kadın tarafından pencereden kaynar su dökülen bir köpek yavrusu acıyla kıvranır cıyaklar. Sözün kısası bir kızılca kıyamet sürer giderdi. Beyefendi de her şeyi görür ve işitirdi ve ancak gürültü kendi tatlı düşüncelerine engel olacak dereceye yükselirse biraz daha az gürültü etmeleri için adam yollardı.